Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
İlginç Romanlar Dizisi 8. Anılar. Adnan Çakmakçıoğlu. Bu kitap Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görme Engelliler Bölümü için okunmaktadır. Seslendiren Ebru Hanoğlu. Eski bir sokak. Fatih'te otobüsten indim. Aşağıya Şehitler Parkı'na doğru yürüdüm. Sola saptım. Su kemerinin altından geçtim. Birkaç dakika sonra bir ilkokulun önüne geldim. Çok çok yıllar önce bir sabah elinde çantası, siyah önlüklü, beyaz yakalı bir çocuğu burada bırakmıştım. Adı benim adımdı. Babası benim babam, annesi benim annem. O çocuk bana el salladı. Yaklaştım, gülüyordu. Çünkü elinde az para vardı. Beyaz önlüklü pos bıyıklı macuncunun başının üzerinde simite benzer, kumaştan yapılmış bir yuvarlak bulunuyordu. Çelikten bir aletle yuvarlak teneke tablasının gözlerinin birindeki limonlu macunu sıyırıp tahta bir çubuğun üzerinde topluyordu. ''Ne alıyorsun Adnan?'' ''Macun, bak bu yeşil olanı limonlu. Sen de ister misin?'' ''Yo, teşekkür ederim.'' ''Bak param arttı. Birinci dersten çıkınca leblebi unu alacağım.'' ''Leblebi unu öyle mi? Tatlı mı tatlı?'' ''Tabii, şekerli, külahla satılıyor. Hoşça kalın, zil çaldı.'' Çocuklar macuncunun etrafına çevirmişlerdi. Onun göz göz teneke tablasının renk renk macunlarından çubuk uçlarına toplamasını izliyordu. Yanında simitçi vardı. O da önlük takmıştı. Camekini doluydu. Adnan koşarak gitti. Elindeki çantayı zor taşıyordu. Öteki elinde macun vardı. Yalaya yalaya merdivenleri çıktı. Sınıfı hangisiydi? Birinci sınıf mıydı, ikinci sınıf mıydı? Şimdi hatırlamıyorum. Ama cıvıl cıvıl bir gürültü içine doğru koştuğu belliydi. Onu şimdilik okulunda bıraktım. Yürüdüm. Dar bir sokaktan ilerledim. Sanki yedim. Camiini geçip bir düzlüğe çıktım. Evimiz 50 metre ileride. Çok çok yıllar önce erişilmiş bir yükseklikteki duvara kadar yürüdüm. Ama bu ne? Bu duvar ne kadar alçak. Yanından yukarı doğrulan sokak, merdiven, merdiven, uzun, geniş kaldırımı kim böyle küçültmüş? Bu bizim ev mi? Kat kat, kafamın içindeki beyaz boyalı tahta ev nerede? Bu beton yığınlarının yükseldiği toprakta dikiliydi evimiz. Bahçesi bir duvarla kesiliyordu. O duvardan aşağıya bakmaktan korkardım. Yerini alan beton yığını pencereleriyle yeni bir dünya çizivermiş o sokakta. Adnan çıka geldi. Hemen çantasını bıraktı. Üzerini değişti. Nasıl yaptıysa birden eski evi getirip dikiverdi karşıma. Nereye Adnan? Şu duvarın altında arkadaşlar düğme oyunu oynuyorlar. Gelirken gördüm, oraya gidiyorum. Koşarak gittim. Onu izledim. Koşarak gittim. Onu izledim. Üç kişiydiler. Bir çizgide duruyorlardı. Herkes çizgiden itibaren birer adım aralıkla toprağa düğmeyi dikine oturtmuştu. Yerde üç düğme vardı. Üç çocuk bilye aldı. Düğmelerin ilerisine çizili çizgiye atış yaptılar. Çizgiye kimin bilyesi yakın düşmüşse oyunu o başlayacaktı. Adnan üçüncü oldu. Ali bilyesini düğmelere doğru attı. Sağ elinin baş parmağı arasında sıkıştırdığı bilyeyi istediği gibi hızla fırlatabiliyordu. Sıra Dursun'a geldi. O da bilyesini fırlattı. Hiçbiri düğmeye değmemişti. Sıra Adnan'daydı. Bilyeyi iki parmağı arasına aldı. Elinin tersini toprağa dayadı. Baş parmağını yerinden ileri doğru kıvırınca bilye fırladı. Birinci düğmenin yanına kadar gidip durdu. Ali yeniden oyuna girdi. Bilyesi düğmelere yakındı. İkinci atışında düğmeyi devirdi. Oyunu sürdürmeye hak kazanmıştı. İkinci atışı yaptı, bir düğme daha vurdu. Üçüncüyü attı, son düğmenin yanından geçti. Sıra Dursun'daydı, bilyesini aldı, nişanladı ve son düğmeyi devirdi. Adnan bir düğme kaybetmişti. Cebini yokladı. Bir beyaz gömlek düğmesi daha buldu. Onu dikti. Oyun yeniden başladı. Ali iyi nişancıydı. Yeni dikilen üç düğmeyi de aldı. Adnan kızmıştı ama belli etmiyordu. Ali'nin elinde çok güzel düğmeler vardı. Kazansaydı hepsi onun olacaktı. Ne yapmalıydı ki? Düğme bulmalıydı. Aklına birden yüksek duvarın gerisindeki bahçeye annesinin yeni astığı çamaşırlar geldi. Ben şimdi geliyorum, bekleyin beni. Adnan birden bahçeye koştu. Üç beyaz gömleğin düğmelerini çakıyla kesti. Vakit kaybetmeden oyun yerine döndü. Haydi oynuyorum, dikin düğmeleri. Çocuklar yeniden toprağa düğme yerleştirdiler. Sırayla atış yaptılar. Bu kez Adnan ilk oyun hakkını aldı. Oyun gereği çizgide durdu. Eğildi. İyice nişan aldıktan sonra bilyeyi fırlattı. Bilye birinci düğmenin üzerinden sekti. Üçüncü düğmenin ilerisine gidip durdu. Dursun'la Ali sıraları gelince bilyelerini düğmelere doğru fırlattılar. 5 dakika sonra Adnan elindeki düğmeleri saydı. 6 tane kalmıştı. Aradan yarım saat geçince son düğmesini de verdi. Adnan hırsından ağlayacak gibiydi. Ali eline aldığı beyaz, kırmızı ve mavi düğmeleri gösterdi. Hey, buna düğme denir. Var mı benimle oynayan? Adnan bakmadı. İçi içini yiyordu. Ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Bugün şansım yoktu. Ben seni her zaman yenerim. Ali güldü. Yenermiş. Sen düğmeden haber ver. Git bakalım. Başka çamaşırlarda düğme yok mu? Adnan birden döndü. Ali'nin üzerine atıldı. Ali sağ dirseğiyle dürtünce Adnan kendini yerde buldu. Araya Dursun girdi. Kavgayı bırakın. Siz arkadaş değil misiniz? Adnan'ın yüzü kıpkırmızı olmuştu. Baksana neler diyor. Ali gülüyordu. Doğru değil mi? Bunları çamaşırlardan koparmadın mı? Adnan sağ elini gözünün üzerine getirip bastırdı. Dudakları kıvrıldı. Duvara dönüp ağlamaya başladı. İki çocuk olay yerinden sessizce uzaklaştılar. Adnan sesini kesti. Eve doğru yürüdü. Evde neler olacağını düşünmek istemiyordu. Çamaşırlar biraz sonra toplanacak, annesi onları katlarken farkına varacaktı. Babası gelmeden bu işler olsaydı durumu babasına anlatabilirdi. Nereden aklına getirmişti çamaşırları? Güneşin altında dalgalana dalgalana kuruyorlardı. İçindeki ses ona durmadan koparsana diyordu. Bir ip yüksekteydi. Uca doğru alçalıyordu. Alçak kısımda asılı olanlar babasının gömlekleriydi. Adnan onların babasının gömlekleri olduğunun farkına varsaydı düğmelerini koparmazdı. Ama hiçbir şey düşünmemişti. İçindeki sese uymaktan başka yapacak bir şey bulamamıştı. Nasıl olsa kazanacaktı. O zaman annesine yalvarır, annesi düğmeleri yerine dikerdi. Hem de babasının haberi olmadan. Ama şimdi 9 düğme gitmişti. Adnan eve doğru istemeye istemeye yürüyordu. Başını çevirip baktı. İki çocuk çoktan kaybolmuşlardı. Muhakkak ki yukarı arsada, o yokuşun çıktığı yerdeydi. Yeni bir oyuna girişmişlerdi. Adnan bahçeye baktı. Çamaşırlar pırıl pırıl, bembeyaz bulutlar gibiydi. Rüzgar durmuştu. Çamaşırlarda herhangi bir kımıldama yoktu. Adnan eve girdi. Akşam babası gelene kadar hiçbir şey olmadı. Ama annesi çamaşırları toplayıp odaya girdiği anda fırtına başladı. Bu düğmeleri sen mi kopardın? Utanmıyor musun sen? Seni babana söyleyeyim de gör. Senin hakkından ancak o gelir. Adnan yere bakıyordu. İçindeki sızı derindi. Sanki bir gerilim yüreğinden başlıyor, gelip dudağının ucunda bitiyordu. Bu gerilim korkudan başka bir şey değildi. İş babaya kalınca dünyanın en kötü şeyi olurdu. Bunu birkaç kez denemişti. O kötü şey azarlanmaktı. Adnan kendi odasında kapandı. Biraz sonra babası geldi. Kapının kapanmasından, annesinin fısıltısından anlamıştı. Adnan odasından biraz sonra kopacak fırtınayı bekliyordu. Birden kapı açıldı. Annesi kapıdan başını uzattı. Seni babam bekliyor. Adnan yalvaran gözlerle annesine baktı. Kapı kapandı. Annesi Adnan'ın babasıyla konuşmalarını duymamak için bahçeye çıkmıştı. Adnan usulca babasının oturduğu odaya girdi. Başı yerdeydi. Fakat bu durum onun masadaki yığılı beyaz çamaşırları görmesine engel değildi. Düğmelerini kopardığı gömlekler en üstte duruyordu. Babası ise arkasına dönmüş pencereden dışarı bakıyordu. Adnan odaya girince masanın yanında durdu. Gözleri yerdeydi. Birden babasının ona yaklaştığını gördü. Babası, "Bu gömleklerin düğmelerini sen mi kestin?" Adnan sessiz ağlamasını sürdürdü. Birden, "Evet baba, bir çocukluk yaptım. Düşünemedim. Bir daha böyle şeyler yapıp sizleri üzmeyeceğim. Söz baba, söz." Babası yeniden arkasını döndü. Pencereden dışarıya bakmaya başladı. Adnan'ın bir çocuk olduğunu, büyüklerin eğitici ve yol gösterici olması sebebiyle Adnan'ı affetmesi gerektiğini düşündü. Peki Adnan, bir daha böyle şeyler yapıp beni ve anneni üzme. Seni bu kez affettim. Adnan kapıdan bir rüzgar gibi sıyrıldı. Babasının kendisine bu şekilde davranacağını hiç tahmin etmiyordu. Gidip yatağına kapandı. Kulağı çınlıyordu. Babasının insancıl yaklaşımı karşısında mahcubiyetini hayatı boyunca unutmayacaktı. Düğme oyunu Adnan'ın son düğme oyunu olmuştu. Bir daha düğme oyununu ağzına bile almadı. İlk izin. Okulun dağılış saatinde oradaydım. Adnan okuldan en önde çıktı. Elindeki çantayı sağa sola sallıyor, yanındaki arkadaşını geride bırakmak için uzun adımlarla sıçrayarak koşuyordu. Beni gördü. El salladım, gülümsedim. Sonra birden geri dönüp yanıma geldi. Arkadaşı da geldi. Nasılsın Adnan? Bakıyorum en önde koşuyorsun. Okuldan uzaklaşmak güzel mi yoksa? Yoo, eve gideceğim. Bugün cuma. Arkadaşımla sinemaya gideceğiz. Eğer annem izin verirse onun için koşuyordum. Arkadaşınla aynı sınıfta mısın? Aynı sırada oturuyoruz. Demek Faruk'la sinemaya gideceksiniz. Evet, Ebüş sinemasına. Ne filmi vardı orada Faruk? Faruk düşündü, sonra buldu. Şarlo. Hah tamam Şarlo. Güzel. Size iyi eğlenceler. Adnan'la Faruk okul bahçesinin sokakla birleştiği yere kadar koştular. Orada ayrıldılar. Faruk ters yönde su kemerine doğru koşmasını sürdürdü. Adnan evin yolunu tuttu. Yüksek duvarı döndü. Basamakları çıktı, çantasını yere bıraktı. Zile uzanıp bastı. Annesi kapıyı açtı. Nedir bu halin? Ter içinde kalmışsın. Yine koştun değil mi? Adnan yıldırım gibi içeri daldı. Anne, Faruk'la sinemaya gitmemize izin verir misin? Siz vermeyince yanına gittim. Anne ne olur sinemaya gitmeme izin ver. Annesi Adnan'a baktı. Sinemaya mı? Kiminle? Bizim sınıftaki Faruk'la. Onu tanıyorsun. Buraya gelmişti. Annesi elini kuruladı. Peki yavrum. Adnan bunu hiç beklemiyordu. Koşup annesine sarıldı. Sonra yukarı çıkıp üzerini değiştirdi. Yeni gömleğini ve ayakkabılarını giydi. Koşup geldi. Haydi anne para ver, geç kalacağım. Annesi gerekli parayı cebine koydu. Aman dikkat et. Tramvaylar geçerken karşıdan karşıya koşma. Otomobillere de bak. Karşıdan karşıya geçerken sağına soluna bak. Yol müsaitse geç. Adnan dışarı çıktı. Uçuyordu. Bu onun için erişilmez bir durumdu. İlkokulun 3. sınıfındaydı. Annesi ona sinemaya gitmesi için izin vermişti. O tek başına evlerinin uzağında ana cadde üzerindeki eve gitmek için yola çıkmıştı. Annesi ona güvenmişti. Babası olsa belki izin vermezdi. Babası o günlerde Karadeniz kıyısında İğneada denilen bir kasabada gümrük müdürlüğü yapıyordu. Sık sık İstanbul'a gelir ve giderdi. Adnan su kemerini geçti. Başını kaldırıp baktı. Bu kadar yüksek duvarların niçin yapıldığını bilmiyordu. Pencere pencere açık kalmış boşluklarından beyaz bulutlar görünüyordu. Bunlar ilkokul öğrencilerine benziyorlardı. Birden bir korna sesi. "What?" Adnan birden sıçradı. Önündeki otomobil durmuştu. Kenara çekildi. Yüzü kızarmıştı. Yüreği küt küt atıyordu. Koşarak Şehitler Parkı'na girdi. Banklarda yaşlı insanlar oturuyordu. Simit satan, macun satan çocuklar. Adamlar çakıl dökülmüş çiçeklerin arasından dolanıyorlardı. Kırmızı, sarı tramvayların çıkardığı gürültüyle arada bir gelen çay bardaklarının çın sesleri ve gidip gelenlerin yarattığı kalabalık Adnan'a ilk kez bir müzik sesi gibi geliyordu. İçinden bir banka oturup bunları uzun uzun izlemek geçti. Ama Faruk bekliyordu. Parka geçti. Farukların evi biraz ileride yol üstündeydi. Adnan karşıya geçmek için iyi bir anı kolladı. Ne tramvay ne de otomobil vardı. Koştu, karşıya geçti. Kaldırımdan yürüdü. Bir bahçe içinde iki katlı, sarı badanalı evi tanıdı. Buraya bir kez daha gelmişti. Demir kapının ipini çekti. Kapı açıldı. Faruk görmüştü. Dışarı çıktı. Gel içeri. Birlikte içeri girdiler. Annesi gülümseyerek yaklaştı. Gel yavrum, bak size çay yaptım. Pasta da var. Sinemaya gitmeden önce yiyin. Adnan çekinir gibi oldu. Faruk oturmuştu bile. Adnan'ı yanına çağırdı. Annesi dışarı çıktı. Adnan oturdu. Çayına iki şeker attı. Daha önce gümüş kaşıkla hiç çay karıştırmamıştı. Gümüş onlar. Faruk gülümsüyordu. Haydi ye, bak bu pastayı babam getirdi. Beyoğlu'ndan. Adnan Beyoğlu'nu bilmiyordu. Herhalde İstanbul'un güzel bir yöresiydi. Pastaya uzandı. Bıçağıyla kesmeye çalıştı. Sonra çatalıyla bölüp ağzına attı. Çayı içtikten sonra Faruk ayağa kalktı. Saat 1'de başlıyor. Yarım saatimiz var. İstersen çıkalım. Adnan başını salladı. Dışarı çıktılar. Arkalarından Faruk'un annesi bir şeyler söyledi. Ama anlaşılmadı. Herhalde dikkat etmelerini söylemişti. Adnan Faruk'la arkadaş olmaktan gurur duyuyordu. Bir kere Faruk sevimli bir çocuktu. Sapsarı ve bukleli saçları vardı. Yüzü hep gülüyordu. Güzel giyiniyordu. Adnan böyle bir arkadaşa sahip olmaktan mutluydu. Kalabalık caddenin sağ kaldırımında şehzade başına doğru yürümeye başladılar. Adnan sevinç içindeydi. Tıpkı bir yetişkin gibi caddede arkadaşıyla birlikteydi. Vitrinlere bakıyor, gelip geçen insanlara yol veriyor, tramvayları izliyor ve bir erkek gibi kaldırımda yürüyordu. Sinema göründü. Biraz daha hızlandılar. Gişenin önünde 3 kişi vardı. Onları beklediler. Önce Faruk bilet parasını gişedeki memura uzattı. Sonra Adnan yanaştı. Biletiyle geri verilen parayı aldı. Paraları pantolonun cebine yerleştirdi. Tıpkı babası gibiydi. Kapıda duran adama bileti kestirdi. Faruk'un arkasından sinema salonuna girdi. Yerlerini bulup oturdular. Önünde ta uzakta kocaman beyaz perde uzanıyordu. Adnan koltuğuna iyice yerleşti. Artık sinemadaydılar. Her şeyi tek başına yapmıştı. Adnan artık kendine güveniyordu. Kumar. Adnan evinin bahçe duvarı dibinde çoğu zaman oyunlarını oynuyordu. Bir daha oynamamaya yemin ettiği düğme oyununun yanında daha nice oyunlar vardı. Babası o sıralarda İğneada'dan dönmüştü. Okuldan eve geliş çok zaman alıyordu. Arkadaşlarıyla yolda bile oyun oynamaktan geri kalmıyordu. Sonunda kendini eve atıp önlüğünü çıkarıp yüksek duvarın dibindeki düzlüğe geliyordu. O gün de öyle yapmıştı. Bir dilim ekmeğe tereyağı sürerek yemiş, sonra da düzlüğe inmişti. Düzlükte 3 kişi vardı, bunlardan biri Ahmet'ti. Ötekilerse aynı okuldan ama daha üst sınıflardan çocuklardı. Murat, Selim ve Ahmet yere eğilmişlerdi. Baş başa vererek kurdukları çember içinde bir oyun oynuyorlardı. Adnan yaklaştı. Ayaktayken onların ne yaptıklarını görmeye çalıştı. Her birinin elinde avuç içi kadar taş vardı. Yere koydukları paraları vuruyorlardı. Adnan dikkatlice baktı. Bu nasıl bir oyundu? Sonunda çözdü. Herkes yere bir madeni para koyuyordu. Sonra yazı tura ile birinci, ikinci ve üçüncü seçiliyordu. İlk seçilen çocuk yere konan madeni paranın kenarına elindeki taşı fırlatarak vuruyordu. Eğer madeni para ters dönüyorsa para onun oluyordu. Devam hakkını da elde ederek oyunu sürdürüyordu. Parayı çeviremezse öteki oynuyordu. Para bitince bu işler yeni baştan başlıyordu. Adnan'ın eli cebindeydi. Avucunda iki madeni para duruyordu. Çocuklardan biri kalktı. Parası bitmişti. Ahmet Adnan'a baktı. Haydi küçük, bu oyunu oynayabilir misin? Adnan elindeki paraları sıktı. Korkuyordu. Ya bir gören olursa? Sesini çıkarmadı. Sen de tam oynayacak adamı buldun. Onun parası mı var ki? Adnan elini cebinden çıkardı. Yokmuş, bunlar ne? Çocuklar birbirlerine baktılar. Gir oyunu öyleyse. Adnan etrafına bakındı. Belki de kazanabilirdi. Şunların elindeki paraları alabilirdi. Neden olmasın? Varım. Ahmet'in yanına eğildi. Ahmet ona bir taş uzattı. Al, bu benim eski taşımdı. Oyna. Yazı tura yaptılar. Adnan birinciydi. Sonra Murat geliyordu. Ahmet en sona kalmıştı. Yere paraları attılar. Adnan taşı eline aldı. İki parmağıyla sıkıca tuttu. Sonra bir paranın kenarına olanca gücüyle vurdu. Para ters döndü. Adnan parayı aldı. Bu kez ikinci paraya vurdu. O da dönmez mi? Onu da aldı. Adnan bu oyundan hoşlanmıştı. Sıra üçüncü paraya geldi. Taşı savurdu ama bu kez tutturamadı. Sırası gelen Murat parayı bir vuruşta aldı. Oyun sürüyordu. Adnan birkaç oyun sonra kazanmıştı. Ahmet mızıklamaya başladı. Şuna bakın. Oyuna ilk kez girsin, paraları toplasın. Akıl alacak gibi değil. Murat susuyordu. Adnan'ın heyecanı doruktaydı. Gittikçe dolan avuçlarına baktıkça içinden oynamak geliyordu. Birkaç kez yaptığı vuruş sonuç vermemişti. Ahmet'in ve Murat'ın vuruşları da parayı tersine çevirmeye yetmiyordu. Adnan hırslanmıştı. Taşı iki parmağı arasına iyice sıkıştırdı. Olanca gücüyle paraya vurdu. Para birkaç kez döndü ve ters gelince de durdu. Adnan parayı aldı. Sıra öteki paraya gelmişti. Taşı aynı şekilde iki parayı arasına aldı. Ötekiler ve etrafına biriken çocuklar soluklarını tutmuşlardı. Adnan elini kaldırdı. Daha vurmaya vakit kalmamıştı ki birinin gömleğinden tutarak kaldırdığını hissetti. Çocuklar birden açılmışlardı. Herkes korkuyla Adnan'ın gömleğini çeken adama bakıyorlardı. Bu kişi babasıydı. Adnan anlamıştı. Başına gelebilecek en büyük felaket ancak bu olabilirdi. Çünkü babasına söyleyecek bir şey kalmamıştı. Demek sen kumar oynuyorsun. Babası Adnan'ın avucundaki paraları aldı. Onları yere savurdu. Çocuklar savrulan paraların üzerine üşüştüler. Paraları kapan kapana gitti. Adnan önde, babası arkada eve doğru yürümeye başladılar. Adnan iki çocuğun sözü üzerine giriştiği bu oyunu çok pahalı bir şekilde ödüyordu. Babası bu olay karşısında öfkesini bir türlü yenemiyordu. Fakat olan olmuştu. Oğluna gereken dersi vermeliydi. Babası, Adnan, arkadaşlarını çok iyi seçmelisin. Bu yaşlarda yapacağınız hatalar sizi ömür boyu içinden çıkamayacağınız kötü yollara sürükler. Bir daha sen ol, böyle kötü alışkanlıklar yapacak oyunları oynama. Babamın büyüklüğü ve yol göstericiliği karşısında söyleyecek bir şeyim kalmamıştı. Utancımdan suratım kıpkırmızı kesilmişti. Bir daha mı böyle oyun oynamak? Yemin ederim oynamayacağım. Kaçış. Adnan öteden beri yaşadığı mahallenin dışındaki dünyayı merak ederdi. Anlatılanlara göre bir Beyazıt meydanı vardı ki görünmeye değerdi. Bir de Sarayburnu, Eminönü ve köprü, sonra Boğaziçi, Beykoz Çayırı, Göksu Deresi, Çamlıca Tepeleri. Adnan bunların gün geçmiyor ki bir başka yönüyle anlatıldığını duymasın. Eve ara sıra amcaları gelirdi. Bunlar genç iki delikanlıydılar. Kazım'la Cevdet. Terzilik yapıyorlardı. Genç olanı Kazım'dı. Deli dolu bir insandı. Adnan'ın kardeşlerine fazla düşkündü. Eve gelir gelmez onlarla alt alta üst üste güreşirdi. Gelirken de hep akide şekeri getirirdi. Kazım, Adnan'ın babası gibi tam Karadenizliydi. Konuşurken şivesi Karadenizli olduğunu iyice belli ederdi. Bu yüzden de sevimli olurdu. Adnan bir kez onların yanında Beyazıt'a kadar gitmişti. Terzi dükkanları bakırcılara karşı gelen bir sokakta bulunuyordu. Küçük bir dükkandı. İçinde merdivenle çıkılan bir üst kısmı vardı. Cevdet amca bu üst tarafta çalışırdı. Çizen ve biçen oyundu. Yanındakiler dikişlere yardım ederlerdi. Adnan buradaki insan cıvıltısını şaşırarak izlemişti. O günden beri hep oraya gitmek istedi. Ama bunu babasına ya da annesine söyleyemezdi. Çünkü yer ona göre çok uzaktaydı. Yalnız gitmesine imkan yoktu. Bir cumartesi sabahı Adnan bahçede dolaşırken beni gördü. Siz misiniz? Evet Adnan, ben yaşadığım bu yerleri gezmeye geldim. Zaman zaman buralarını özlüyorum. En çok özlediğim sensin. Seni buralarda bırakalı yıllar oluyor. Adnan elindeki küçük topu yere vurdu. Top yükseldi, sonra açık avucuna düştü. Ben mi? Evet, seni. Ben senin çok yıllar sonraki halinim. Baksana saçların bembeyaz. Adnan anlamıyordu. Ay'a bakar gibiydi ya da güneşe. Gözlerini kırparak bakıyordu. Top elinden kaçtı. Ardından koştu. Ben büyüyünce sen mi olacağım? Öyle. Adnan güldü. koşarak eve girdi. Topu elbise askısının altındaki masanın gözüne bıraktı. Gün ışık içindeydi. Benimle hiç konuşmamış gibi bahçeye çıktı. Sonra geri dönüp sokak kapısını açtı. Annenden izin almayacak mısın? Sesimi duymadı. Koşarak merdivenli sokağa indi. Düzlüğe saptı. Onu izlemeye karar vermiştim. Ardından gittim. Düzlükte birdir bir oynamaya çalışan üç çocuğu bir süre izledi. Ama bir şeye karar vermişti. Onu ben de biliyordum. Adnan amcalarına gidecekti. Neden gitmesin ki? Orada insanlar cıvıl cıvıldı. Amcaları onu seviyordu. İstediği şeyi alıyorlardı. Çay içer, simit bile yerdi. Akşama da onlarla eve dönebilirdi. Kimden korkuyordu? Caddelerden mi? Tramvayların çınından mı? Hayır, o bir erkekti. İstanbul'da Beyazıt'a kadar kendi başına gidebilirdi. Cebinde hiç parası yoktu. Neden gerekecekti? Tramvaya binmezdi ki. Yürüyerek çekse çekse bir saat sürerdi. Bir saatlik yol. Yol muydu? Düzlükten ayrılıp caminin yanından geçti. Durup camiye baktı. Neden adı sanki yedimdi? Bunun hikayesini anlatmışlardı. Yapan kişi bir şey satın alırken o şeyi satın almazmış. Ama parasını sağ cebinden sol cebine aktarır ve sanki yedim dermiş. Biriktirdiği paralarla da bu camiyi yaptırmış. Onun için bunun adını sanki yedim koymuşlar. Adnan caminin kapısından baktı. İçeride kimseler yoktu. Yürümesini sürdürdü. Okulun önüne gelmişti. Simitçiler, macuncular çekilmişti. Bahçesinde birkaç çocuk top oynuyordu. Duvardan atlamışlardı ama biraz sonra bekçi gelip onları kovacaktı. Su kemerlerinin yanına geldiği zaman karşısından bir bisiklete binmiş çocuğun geldiğini gördü. Korkudan gözleri büyümüş çocuk. Sağa sola yalpalaya yalpalaya gidiyordu. Her halinden bisiklete yeni bindiği belliydi. Adnan geri döndü. Yanından geçerek giden çocuğu izledi. Çocuk su kemerinin kocaman kapısına yaklaştı. Altından geçeceği yerde direksiyonu sağa kıvırıp kocaman duvara çarpmaz mı? Adnan güldü. Çocuğun yanından geçen iki kız da güldü. Çocuk direksiyonu düzeltmeye çalıştı. Sonra yine binerek yalpalaya yalpalaya oradan uzaklaştı. Adnan düşünüyordu. Kendisine yepyeni bir bisikleti olacak mıydı? Buna cevap verecek durumda değildi. Ama ben onun yıllar sonra ortaokul öğrencisiyken çok eski bir bisiklete kavuşacağını biliyordum. Yine biliyordum ki bugün güldüğü çocuğun başına gelenler yine aynı yerde Adnan'ın da başına gelecekti. O zaman bu çocuğu hatırlayacaktı. Tramvay yoluna çıktı, geriye baktı. Acaba dönse miydi? Neden? Vitrinlerde neler yoktu ki? Bir berber sandalyesindeki çocuğu görünce durdu. Kim bilir şimdi çocuğun canı ne kadar sıkılıyordur. Kendi de berberin sandalyesine oturduğu zaman sıkılırdı. En çok da ensesindeki ince saçlar kesilirken bir an önce bitsin isterdi. Çocuk başını eğmiş, boynuna sarılı beyaz örtünün içinde kıpkırmızı, belli ki sıkılıyordu. Kesilen saçları omzuna ve önüne dökülmüştü. Yaşlı bir adam gözlüğünü düzeltip Adnan'a baktı. Eliyle çekil oradan işareti yaptı. Adnan yürümeye başladı. Şehzadebaşı Camisi'nin önünden geçerken durdu. Demir kafesli pencerelerden içeride yükselen bu kutsal yapıya hayranlıkla baktı. Ne kadar ulu bir yapıydı. Baktıkça içinden dua etmek geliyordu. Biraz korku, biraz saygıyla izlediği her taşı geçerek sinemaların bulunduğu yere geldi. Kapılarında yazılar, afişler asılıydı. İnsanlar bunların kapılarında birikmişlerdi. Faruk'la geldiği sinemada film değiştirmişti. Şimdi bir savaş filmi oynuyordu. Merdivenlerin çıkıp camekan içindeki fotoğraflara bakmak istedi. Ama vazgeçti. Çünkü daha çok yolu vardı. Beyazıt'a geldi. Ortadaki büyük havuzun kenarını dolaştı. Caminin yanında uçuşan güvercinlerle oyalandı. Sonra geri dönüp bakırcılara saptı. Karşıdaki sokağa girdi. Onu ilk gören Kazım amca oldu. Adnan, sen misin? Nasıl geldin buraya? Adnan güldü. Kendi kendime geldim amca. Yukarıdan Cevdet amca şaşkın gözlerle baktı. Adnan mı gelmiş? Kazım amca elindeki dikişi bırakıp dışarı çıktı. Adnan'ı kucakladı. Annenin bilgisi var mı? İzin aldın mı? Adnan birden annesine hiçbir şey söylemediğini hatırladı. Usulca söylemedim dedi. Kazım amca abine baktı. Ablamın haberi yok mu? Cevdet elindeki makası bırakıp aşağı indi. Adnan bir sandalyeye çökmüştü, yorgundu. Yanına yanaştı. ''Neden ablama haber vermeden geldin? Şimdi seni ararsa ne olacak? Niçin böyle yapıyorsun?'' Adnan'ın söyleyecek sözü yoktu. ''Aramaz.'' dese yanılabilirdi. Cevdet Kazım'a baktı. ''Bir çayla simit alıver Adnan'a, sonra da al götür eve.'' Adnan amcalarına baktı. Neden bu kadar telaşlanmışlardı? Kendi kendine gelebilmişti. O halde gidebilirdi de. Kazım çocuğu çağırdı. Eline biraz para verdi. Git bir simitle çay al da gel. Çocuk koştu. Biraz sonra elinde bir simit ve çayla geldi. Adnan'a uzattı. Kazım amcası bir kahkaha attı. Demek kendi başına geldin. Adnan çayla simiti bitirdiği zaman Kazım amcasına güldü. Artık gidebilir dedi. Kazım işini bıraktı. Adnan'ı yanına aldı. O yolları yeniden yürüterek eve getirdi. Adnan'ın annesi kapıdaydı. Bu saate kadar neredeydin? Çırpınıyordu. Aramış bir türlü bulamamıştı. Neredeyse polise gidecekmiş. Kazım amcayla birlikte köşeden görününce neden yok olduğunu anlamıştı. Adnan o akşam tabanlarının sızlamasına karşın yine de mutluydu. Çünkü artık tek başına Beyazıt'a gidecek kadar büyümüş ve korkusuz bir çocuk olmuştu.